Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 58.
Milliyetçiler yer yer baş gösteren bu gibi olayları bastırmak için Fransız ihtilalindeki terör mahkemelerine benzeyen olağanüstü mahkemeler kurdular. Bunlar adaleti en kısa zamanda ve hemen oracıkta yerine getirecekti. Bunlara İstiklal Mahkemeleri adı verildi. Bulundukları yerin görevlilerine değil, doğrudan doğruya meclise karşı sorumluydular. Böylece meclisin egemenliğini belirtmiş oluyorlardı. Bu mahkemeler daha sonra siyasal amaçlar için kullanılmış ve yetkilerinden dışarı çıkmışlardır. Ama bu dönemde daha çok askeri bir faktör olarak ilkel bir adalet organı gibi çalışırlar, başkalarına gözdağı vermek için isyancı elebaşıları hemen ipe çekerlerdi. İsyan bir orman yangını gibi kıvılcımları çayırlar üzerinde sıçrayıp birbirinden ayrı bölgeleri apansız tutuşturarak her yana yayılıyordu. Bunu savaştan yorgun düşmüş olan ve kendi yurttaşlarına karşı çarpışmak istemeyen ordu birlikleriyle bastırmaya imkan yoktu. Mustafa Kemal daha çok sıkı bir düzen altında tutulması güç bir takım elebaşılar komutasındaki disiplinsiz çetelere bel bağlıyordu. Çerkez Ethem önemli bir merkez olan Bolu'yu almayı başarmıştı. Bunun üzerine bazı isyancı şeflerin idamını istedi. Oysa Ankara, daha önce o bölgeye gönderilmiş olan iki mebusu geri verirlerse canlarının bağışlanacağını kendilerine söz vermişti. Ölüm cezaları Mustafa Kemal'in onayına sunuldu. Onun bunları imzalamaya kararlı olduğunun anlaşılması, Ziraat Mektebi'ndeki arkadaşları arasında gergin bir hava yarattı. Kendisi karar vermiş de olsa, bunu bildirmeden önce herkesin ayrı ayrı düşüncesini sormak adeti vardı. Yine öyle yaptı. Hepsinin bu ölüm cezalarına karşı olduğu belliydi. Özellikle Halide Edip, hükümetin sözünden dönmesi anlamına gelecek ve milli harekete leke sürecek böyle bir şeyin karşısındaydı. Lakin sözlerinin etkisiz kaldığını görüyordu. Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kararından caymaya niyetli olmadığını anlamıştım. Gözleri bazen parlıyor, sonra soğuk ve donuk bir ifadeye bürünüyordu. Yüzünün çizgileri derinleşiyor, kaşları kalınlaşıyor, bu haliyle çok tehlikeli görünüyordu. Bizim durumumuzdaki adamların merhamet göstermesinin zayıflık teşkil edeceğini ileri sürüyordu. Düşman ele geçtiği zaman ne vaat edilmiş olursa olsun mutlak öldürülmeliydi. Olayları bu şekilde acımasız bir sinizmle ele alışı çevresindekileri tedirgin etmişti. Yalnız Mustafa Kemal konuşurken düşünceli düşünceli bir koltukta oturan İsmet Bey ayağa kalktı. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına gelerek yazıhanesine dayandı ve konuşmaya başladı. Bir tabiat kudreti gibi görünen kurşuni kalpaklı Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında Miralay İsmet Bey konuşuyordu. Hiçbir zaman bana onun Türkçesi bu kadar sade, bu kadar makul ve insaniyetle dolu gelmedi. O bir hükümetin verdiği sözde daima durması gerektiğini ve ancak bu sayede halkın güvenini kazanabileceğini iddia ediyordu. Fakat uzun bir münakaşa oldu. Ertesi güne bırakmaya karar verdiler. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. En sonra Mustafa Kemal kalktı. Yazıhanesinin üstündeki çıngırağı çalarak katibini çağırdı. Sonra Halide Edip'in anlattığına göre, bir kağıda Ethem'e hitaben Sefer'i ve arkadaşlarını affetmeyi vaat ettiğimizi, onun için onları öldürmemesini yazdı. İsmet Paşa'nın bir çocuk gibi gözlerinin parladığını gördüm. Ne var ki bu emir yerine çok geç ulaşmıştı. Ethem daha onu almadan esirleri öldürtmüştü. Belki de Mustafa Kemal onun nasıl olsa böyle yapacağını biliyordu. Ziraat Mektebi'nin bürolarında sürekli bir kaygı havası esiyordu. Milliyetçilerin kaderi kötü bir yola girmişti. Mustafa Kemal bile birbiri üstüne kahve içerek, ağzını açmadan pencereden Ankara'nın çıplak ve donuk renkli görünüşünü seyrediyor, yorgun ve bazen de umutsuz görünüyordu. Yine de o günlerde bütün enerjisiyle maksat uğruna çalışan dağınık kuvvetleri idare etmeye çalışıyordu. Katibi elinde telgraflarla gelirdi. Orası Ankara mı, burası filanca şehir, ben valiyim. Hilafet ordusunun yaklaştığını görüyorum. Halkın onlara katılmasından korkuyorum. Onlar girip telgraf tellerini kesmeden önce emirlerinizi bekliyorum. Arkadan Hayati Bey askerce selam vererek, teller kesilmiştir diyordu. Bir telgraf daha. Orası Ankara mı? Ben filan şehrin telgrafçısıyım. Hatlar kesik ama ben kasabanın 2 saat dışında bir merkez kurdum, geceleri haberleşebiliyorum. Filan kasabanın kaymakamıyla hilafetçiler arasındaki konuşmayı duydum. Anlaşmak üzereler. Şimdi ne konuştuklarını size bildiriyorum. Kaymakam vatan hainidir. Her gece daha başka merkezlerle de aralarının kesilmiş ve daha yalnız kalmış olduklarını görüyor. Ta sabaha gaz lambasının alevi, tanyerinin ışıklarıyla sönükleşinceye kadar çalışarak yorgunluktan bitkin hale geliyorlar, sonra birkaç saatlik uykuya dalıyorlardı. Fakat rahat uyumak da pek mümkün olmazdı. Çünkü düşmanın burasını da basmasından korkuyorlardı. Meclisin morali de çok bozulmuştu. Bir takım mebuslar Mustafa Kemal'in isyanı bastırmaktaki beceriksizliğine karşı homurdanmaya başlamışlardı. Bir sabah meclis binasında kendi de sinirli olan Mustafa Kemal, arkadaşı Kılıç Ali'yi yanına çağırdı ve pencereye götürerek karşı tepelerden şehre doğru inen bir kalabalığı gösterdi. Bir süvari zabiti olan Kılıç Ali'ye mebusların telaşlanmamaları için kimseye görünmeden yanına bir grup atlı alarak keşfe çıkmasını söyledi. Sonra pencereden bir defa daha baktılar ve bu kalabalığın bir hayvan sürüsü olduğunu gördüler. En sonunda bir gece hemen hemen bütün hatların kesilmesi ve silah seslerinin çok yaklaşması üzerine bir çekilme planı hazırlama zamanının geldiği anlaşıldı. Gerekirse Ankara'dan ayrılıp Sivas'a gideceklerdi. Bunun için yeteri kadar hayvan seferber edildi. Zaman ilerledikçe bu planı uygulamak gerekeceği daha çok belli oluyordu. Doktor Adnan her ihtimale karşı yanında bir zehir taşımaya başladı. Mustafa Kemal bile artık gitmenin zamanı geldiğini söylüyordu. Refet Bey Güneybatı'dan Ankara'ya geldiği vakit bir panik havasıyla değilse bile şiddetli bir bezginlik havasıyla karşılaştı. Güç durumlardan sonra hemen kendini toparlamasını bilen, iyimser bir adam olduğu için Sivas'a çekilmek konusunda alınan kararlarla alay etti. Bir kere o buradan ayrılmaya niyetli değildi. Mustafa Kemal ille gitmek istiyorsa diye şaka etti, o zaman da çekip kendisini vururdu. Savaşın başlangıcında ya başarmak ya da ölmek için ettikleri yemini unutmuş muydu? Üstelik Sivas yolu düşman tehdidi altındaydı. Sonra yola çıkmalarına büyük bir engel daha vardı. Kendisi atların bütün eğerlerini saklamıştı. Oturup da askeri durumu nasıl düzelteceklerini konuşsalar daha iyi olurdu. Daha başvurabilecekleri bazı kaynaklar vardı. Örneğin İzmir dağlarından toplayıp getirdiği 300 zeybekten kurulu sadık çetesi. Bir süre sonra bu kabadayılar süslü cepkenleri ve gıcır gıcır silahlarıyla Ankara çevresinde boy göstermeye başladılar. Garip ve ele avuca sığmaz davranışlarıyla şehir halkını ürkütüyorlardı. Kaldıkları yerin aşağısındaki Kalaba köyündeki kadınlar şikayete başlamışlardı. Zeybekler kızlara bakıyor, onları korkutuyorlardı. Bir akşam Mustafa Kemal'in katibi büyük salona girerek bütün tellerin kesildiğini söyledi. Aynı anda dışarıdan tüfek sesleri gelmeye başladı. Bazen tek tük, bazen de sürekli yaylım ateşi halinde. Halide Edip önce herkes heyecanlandı diyor. Mustafa Kemal Paşa ayakta dolaşarak emirler veriyor. Hemen herkes ömrünün son dakikasını yaşadığına inanıyordu. Halide Edip bu yakın tehlike karşısında iki adamın birbirinden başka şekilde davrandıklarına dikkat etmişti. Garip olarak o dakika bende büyük bir merak uyandı. Siviller beni ilgilendirmiyordu çünkü hepsinin korktuğu belliydi. İki büyük asker Kemal Paşa ile Miralay Refet Bey'di. Miralay Refet Bey yerinden kımıldamadı. Sükunla sigarasını içmeye devam etti. Fakat daha gergin mizaçlı ve refleksleri daha çabuk olan Mustafa Kemal sinirli görünüyordu. Gelibolu'da göstermiş olduğu gibi, kendi güvenini hiç umursamadan, askerlerinin önünde tek başına ateşe göğüs gerecek kadar cesur olduğu halde, bir aksiyon adamı olarak şuursuz bir kalabalık karşısında sakin davranmak elinden gelmiyordu. Bu, onu herhangi bir harekete geçmekten alıkoyan yepyeni bir durumdu ve tuzağa yakalanmış yırtıcı bir kaplan gibi öfke ve dehşet içinde görünüyordu. Derken telefon çaldı ve Refet Bey'in belki de önceden bildiği gibi bu gürültüyü çıkaranların onun azgın zeybekleri olduğu anlaşıldı. Refet Bey ertesi gün zeybeklerini alarak Ankara'dan ayrıldı. Mustafa Kemal'e danışmadan şansını denemek ya da gelenek dışı bir diplomatlık hüneri göstermek istemişti. Geceleyin hesaplı bir riskle isyancılarla müzakere için bir çıkış yaptı. Mustafa Kemal kendisini telgrafla adam akıllı payladı. Fakat Refet Bey geri dönerek iş halloldu diye haber verdi. Gerçekten de bu cephe üzerinde isyancıların baskısı hafiflemişti. Ankara bir kere daha nefes alabilecekti. Şimdilik Sivas'a gitmekten kimse söz etmez oldu. Bu arada 1920 Mayıs'ında milliyetçiler hilafet ordusuyla boğuşurlarken, İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'na dikte etmeyi tasarladıkları bir barış projesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmayı Sevr Muahedesi diye adlandırılacak olan bir belge haline sokacaklardı. Churchill'in dediği gibi, Batı dünyasının Türkiye'deki tutumu sonucunda yaratmış olduğu kin ve nefret ateşi üzerine dökülen bu taze akaryakıt, milliyetçilerin davalarında ne kadar haklı olduklarını ispata yaradı. Artık Mustafa Kemal, yalnız bir avuç yurtseverin değil, bütün Türk ulusunun desteğini elde edecekti. Sayfa 355 29. Bölüm Yunan İstilası. Sevr Muahedesi, Versay Antlaşması'nın imzasından sonra, ardı arası kesilmez eğlenceler içinde geçen müttefikler arası konferanslar turnesinin erken doğmuş bir çocuğuydu. Türklerle yapılacak barış antlaşmasının son şekli, Sanremo'daki yüksek konsey toplantısında kabul edildi. Konferansın toplandığı zengin gösterişli villa, Hindu dinine göre ruhların yüzyıllarca yıl süren keyifli bir tembellik içinde yeniden madde haline gelmeyi bekledikleri cennetin adını taşıyordu. Lloyd George buna bakarak, "Burada üçümüz de cennetteyiz, bakalım şeytan hangimiz olacak?" demişti. Dipnot, Le Matin gazetesinden naklen The Times'dan 20 Nisan 1920. Yunanlıları sevmeyen, Türkleri de fazla küçümsemek eğiliminde olmayan Fransızlarla İtalyanlar bu konuda onunla aynı düşüncede değillerdi. Yunanlıların Anadolu'ya saldırmasına sonuna kadar karşı koymuş olan Lord Curzon da öyle. Curzon, Sanremo'dan önce kabine üyelerine Amiral de Robeck'in bir telgrafını göstermişti. Amiral'in danışmanları İzmir'in işgalini ve bu işgalin sürüp gitmesini, gelecek uzun yıllar için bir çeşit kanser, Küçük Asya'da kuşaklar boyunca kan dökülmesine yol açacak bir çiban başı gibi görüyorlardı. Amiral soruyordu, "Acaba İngiliz milleti Osmanlı İmparatorluğu illerinin Yunanlılar yararına parçalanmasının, kalan Türkleri Bolşeviklerin kucağına atacağını aklına getiriyor mu?" Bütün bu görüşler ortaya boş yere atılıyordu. Konferansın sonunda Lloyd George, Dışişleri Bakanlığı'nda genç bir memur olan Van Sittard'a "Ne istedikse aldık" dedi. Van Sittard, "Evet efendim aldınız" diye cevap verdi. Başbakan bu cevaptaki inceliği herhalde pek kavrayamamıştı. Dipnot, The Mist Procession.
Ayrım sonu.